Ayrım 8.
Sayfa 17. Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilgili araştırmalar. Türk sosyoloji yazınında yapı olgusuyla ilgili araştırmaları inceleyen Başak'ın tespitlerine göre bu araştırmalarda Başat kuramsal yaklaşımlar Marksist ve yapısal fonksiyonalist yaklaşımlardır. Bunun yanında herhangi bir kuramsal yaklaşımdan hareket etmeden sosyo-kültürel yapının davranışsal ve maddi boyutunun nicel yöntemlerle incelendiği çalışmalarda diğer grubu oluşturur. Pozitivist paradigma içinde yer alan Marksist ve yapısal fonksiyonalist yaklaşımlar yanında hümanistik paradigmaya da artan ilgi doğrultusunda yapı araştırmalarında nitel yöntem kullanımının da artacağı ifade edilmektedir. Türkiye'de en fazla okunan sosyolog olma unvanını elinde bulunduran Ziya Gökalp, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi siyasi çevrelerinin teorisyenliğini üstlenmiştir. Gökalp, 1924 yılında ölmesine karşın ileri sürdüğü görüşleriyle Cumhuriyet'in özellikle 1945'e kadarki evresinde görüşleriyle tek partili döneme damgasını vurmuştur. Çalışmalarında saltanat, hilafet, batılılaşma, halkçılık, demokrasi, siyasi ve ekonomik bağımsızlık, laiklik, eski Türk medeniyeti gibi Cumhuriyet'in başat konularını Cumhuriyet öncesinde ele almış bir sosyologdur. Pozitivist sosyolojinin düşünen ilkelerini tümüyle ülkemize aktaran Gökalp'in sosyoloji anlayışının temelini kültür uygarlık, evrensel sosyoloji, milli sosyoloji, ilkel toplumlar, uygar toplumlar gibi ikili ayrımlar oluşturur. Gökalp'in sosyoloji anlayışında sosyoloji genel medeniyetleri ve kültürleri karşılaştırarak toplumların tabi oldukları kanunları bulmak ve toplumlara istenilen yönü vermek açısından çok önemli bir göreve sahiptir. Toplumların tabi oldukları kanunları bilen sosyologlar bir ulusun gelişmesinde etkin rol oynarlar. Bu görüşün Gökalp terminolojisindeki bir başka ifadesi, dahiler sezerek, sosyologlarda toplumsal kanunları bilerek bir milletin gelişmesinde başat role sahiptirler. Prens Sabahattin, ülkemizde bir Fransız sosyologu olan F. Le Plain temsilcisi olarak tanınmış ve değerlendirilmiştir. Tanzimat aydınlarında olduğu gibi Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp'in de asıl amacı toplumsal sorunlara radikal çözümler önermek değil, belli bir düzen içerisinde imparatorluğu yıkılmaktan kurtarmak olmuştur. Prens Sabahattin'e göre bir toplum ve yönetim erkeni düzeltebilmek için o toplumun sosyal yapısını tanımak ve diğer sosyal yapılarla arasındaki ayrımı belirlemek gereklidir. Bunu yapmadan ıslahat programları çizmeye kalkışmak dümensiz bir gemiyle gezintiye çıkmaya benzer. Prens Sabahattin, toplumlar arasındaki ayrımın hükümet şekillerinin farklılığından değil, sosyal yapıların ayrılığından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Prens Sabahattin'e göre sosyal sorunların ana nedeni yapı sorunudur ve bütün problemler kamucu yapıdan bireyci yapıya geçememekten kaynaklanmaktadır. Ali Erkul, Prens Sabahattin'in Türk sosyolojisine olan katkılarını dört başlıkta toplar. Toplumsal yapı araştırmalarını getirmiş ve bu çalışmalarda bilimsel yöntemin kullanılmasını önermiştir. Eğitim alanında kız erkek ayrımı gözetmeksizin devlet ya da aile koltuk değneklerine dayanan tüketici memur tipi yetiştirmek yerine kişisel girişimciliğe dayanan üretici bireyler yetiştirecek aydınların yetiştirilmesini önermiştir. Saha araştırmalarının olumlu etkileri üzerinde durmuştur. Araştırmalara bilgi ve kolaylık sağlama açısından sınırlı olsa da Osmanlı toplum yapısını belirlemiştir. Niyazi Berkes, sosyoloji alanında Türkiye'de yayımlanan ilk monografiyi 1942 yılında Bazı Ankara Köyleri Üzerine Araştırma adlı çalışmasıyla yapmıştır. Türkiye'de Çağdaşlaşma 1973 adlı çalışması ise sosyolojinin en önemli eserlerindendir. Türk sosyolojisi yazınında toplumsal yapıyla ilgili yazılarda en çok adı geçen ve atıf yapılan iki yazar Behice Boran ve 2007 yılında kaybettiğimiz Mübeccel Belik Kıray'dır. Bu iki yazar aynı zamanda iki farklı toplumsal yapı anlayışının da bir bakıma önderleridir. Behice Boran'ın 1945 yılında yayınladığı Toplumsal Yapı Araştırmaları adlı eserinde amacı bir topluluğun sosyal yapısının farklılaştığı fonksiyonel kısımlar arasındaki ilişkileri aydınlatmaktır. Boran'a göre her toplum bir kurumlar topluluğudur. Toplumun yapısını oluşturan fonksiyonel birimler yani kurumlar ise insanlar arasında yerleşmiş, az çok devamlı olan ilişkiler biçimi veya ilişkiler sistemidir. Toplumsal yapı kurumların oluşturduğu bir bütündür. Kıray'ın Türk sosyolojisinde özel bir yeri olan Ereğli, ağır sanayiden önce bir sahil kasabası adlı eserinde belirttiği gibi amacı Ereğli kasabasında sosyal münasebetlerin, insan ilintilerinin değerler sisteminin 1962 yılında meydana getirdiği fonksiyonel bütünü tespit etmektir. Kıray çalışmasında Ereğli kasabasının toplumsal yapısını saptamak istemiştir. İster ilkel, ister feodal, ister modern yapıda ya da bunların değişim içindeki çeşitlenmeleri halinde olsun. Her sosyal yapı bu yapıyı meydana getiren sosyal müesseselerin, insan ilintilerinin ve bunların karşılıklı münasebetlerinden doğan sosyal değerlerin birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri bir bütündür. Kıray'a göre yapı bir bütündür, bir düzendir, bir dizgedir, bir oluş biçimidir, bir toplumdur. Kıray'ın sosyoloji yazınına yaptığı önemli bir katkı tampon kurum terimidir. Kıray'a göre tampon kurumlar ve ilişkiler göreli olarak daha hızlı ve daha kapsamlı değişme hallerinde her iki yapıda geleneksel ve modern görünmeyen fakat oluşum içerisinde beliren ve bütünleşmeyi olanaklı kılan kurumlar ve ilişkilerdir. Bu kurumlar feodal toplumdan kapitalist topluma ya da geleneksel toplumdan modern topluma geçişte sosyal değişmenin bunalımsız olmasını sağlayarak sosyal yapının çeşitli yönlerini birbirine bağlar. Bütünün bir parçası olarak bütünleşmesi sağlanamayan yapı ve fonksiyonlar kaybolur ve bunların yerini tampon kurumlar doldurur. Böylece toplumun orta hızda bir değişmede dengede kalmasını sağlar. Nihat Nirun ise sistematik sosyoloji yönünden sosyal dinamik bünye analizi adlı eserinde temel bir ayrıma giderek sosyal yapı ve sosyal dinamik bünye terimlerini kullanmıştır. Sosyal yapı, sosyal dinamik, sosyal bünyenin adeta bir iskeleti ve çevresi niteliğindedir. Her yapı belli bir doğal çevre, fiziki, biyolojik ve coğrafi çevre. Üstünde temellenen sosyal bir çevrenin içinde bulunacaktır. Sosyal çevre içinde sosyal yapıya vücut veren elemanların başında insan gelir. Nirun'a göre hiçbir insani toplum hiçbir bakımdan birbirlerinin aynı olamayacağına göre sosyal yapılar arasında da benzerlik bulmak çok zor olsa gerektir. Sosyal yapılar son derece heterojendir. Bozkurt, Nirun'un bireyleştirici tutumunun birçok eleştiriyi çekebileceğini ifade eder. Sosyal yapılar arasındaki benzerlikler bulmak, eğer çok güç ise sosyolojik düşüncenin de aynı derecede güç, hatta olanaksız olduğunu kabul etmek gerekecektir. Nevzat Yalçıntaş, Türkiye'nin Sosyal Bünyesi adlı eserinde Türkiye'nin nüfus yapısı ana temayı oluşturmuştur. Yalçıntaş, sosyal bünye kavramını sosyo-kültürel yapıyı ifade etmek için kullanmıştır. Fakat bunun tanımını yapmamıştır. Kitabın başında çalışmanın istatistiki bir inceleme veya demografik bir açıklama olmadığı belirtilmesine karşın kitabın önemli bir kısmını istatistiki ve demografik veriler kapsamaktadır. Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerinde çalışan bir diğer sosyolog İbrahim Yasa ise toplumsal yapı ile kültür ilişkilerini incelemiş ve bu konudaki öne sürülebilecek iki görüşü ifade etmiştir. Sosyal yapıya esas özelliğini, yani şeklini kazandıran egemen kültür unsurlarından sadece biridir. Sosyal yapıya şeklini veren ve özelliğini kazandıran çeşitli kültür ögeleridir. Bu açıdan toplumsal yapı, bu ögelerin bütününün etkilerinin değişkenidir. Yasa, Türkiye'nin toplumsal yapısı ve temel sorunları isimli eserinde amacını çağdaş Türkiye'nin toplumsal yapısı ve temel özelliklerinin saptanması olarak belirtmiştir. Bu çalışmasında Yasa, toplumsal yapıyı sosyolojik açıdan bir topluluğun toplumsal düzeni, kuruluşu, kuruluşun işleyişi ve bir takım görevleri yerine getiriş yolu olarak tanımlamaktadır. Yasa, 1960'lı yıllarda Türkiye'nin yapısıyla ilgili özellikler saptamıştır. Bunlar: A. Otoriteye ve birincil topluluklara bağlılık. B. Toprağa bağlılık. C. Dinsel ve boş inanlara bağlılık. Yasa, bu özelliklerin de bireylere yansımasını içe dönüklük, kuşkuculuk, güvensizlik, bencillik biçiminde üç değişik davranış modeli ile açıklamıştır. Özer Ozankaya, Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür adlı çalışmasıyla Türkiye'de kırsal yapıyı incelemiştir. Orhan Türk Doğan, Türk Toplum Yapısı ve Malakanların Toplumsal Yapısı adlı eserlerinde funksiyonalist modele göre geliştirdiği nitel araştırmalar yapmıştır. Türk Toplum Yapısı adlı araştırması, sahaya çıkılmadan yapılan bir literatür taramasına dayalıyken, diğer çalışmasında saha araştırması yapılarak gruba katılınmıştır. Ömer Bozkurt, Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı adlı eserinde büyük ölçüde Gurtwich'in sosyal yapı anlayışından esinlenerek bir toplumsal yapı modeli kurmuştur. Tahir Çağatay'a göre toplumsal yapı ise daha ziyade cemiyet bütünü ile ilgili başlıca içtimai zümrelerin birbirine karşı durum takınmasını ve bununla bağlılıkta cemiyet bütününün alacağı şekil ve karakter etrafında cereyan eden çekişmeleri ifade ve izaha yarar. Bozkurt, Çağatay'ın toplumsal yapı anlayışının toplumsal tabaka ve zümrelerin hiyerarşisini konu alması bakımından farklı bir anlayış olduğunu ifade etmektedir. Türkiye'de 1960'lı yıllar ile 1970'li yılların ilk yarısı sosyoloji alanında bir dönüm noktası olarak ele alınabilir. Bu yıllarda özellikle yurt dışında eğitim almış bir grup araştırmacının, örneğin Yasa 1966, Kıray 1964, Abadan 1964, Gökçe 1971, Keleş 1971, Kongar 1972 ve diğerleri. Amerikan geleneği diye bilinen araştırma yöntemlerini sıkça kullanarak Türk toplumunu anlama çabası içine girdiği gözlenmektedir. Bu gelenek içinde bilgi nesnelleştirilmek istenmiş ve alan araştırmaları yurt çapında uygulanmış, istatistiğin sunduğu olanaklara başvurulmuştur. Bu çabalar aslında o yıllarda büyük toplumsal hareketlilik içinde olan Türk toplum yapısını anlamak ve hatta bir ölçüde onu, örtük dahi olsa, kontrol etme ve yönlendirme isteğinin bir işareti olarak okunabilir. Ancak bu araştırmalar bir sosyoloji araştırma geleneğinin oluşturulmasında çok önemli olsalar da verilerin değerlendirilip yorumlanması bakımından dar mesleki kalıpların dışına çıkılamamıştır. Eyüp Kemerlioğlu, Erzurum'da Meslekler ve Sosyal Tabakalaşma, 1973-1974. Rol ve Toplumsal Yapı, 1982. Köy Aile Yapısında Değişme adlı tezleriyle toplumsal yapı çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Bahattin Akşit, Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme, 1985, başlıklı kitabında ve ilgili diğer çalışmalarında Türkiye'nin toplumsal yapısını incelemiştir. Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 1, 2 ve 21. Yüzyılda Türkiye, 2000'li yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı adlı eserlerinde Türkiye'nin toplumsal yapısı ve değişmesini, dış dünya, ideoloji ve sınıfsal gelişme öğelerini temel alarak genel bir model çerçevesinde çözümlemeye çalışmıştır. Burada her bir öge ötekileri büyük ölçüde etkilediği gibi aynı ölçüde onlar tarafından da biçimlenir. İdeolojisiz sınıfsal gelişme, sınıfsal gelişmesiz ideolojik değişme olmaz. Modelin dış dünya ögesi bağımsız niteliğine karşın diğer iki etkenin etkisi altındadır. Bir başka deyişle dış dünyadaki siyasal, ekonomik ve ideolojik oluşumların herhangi bir toplumun iç yapısını etkilediğinde hiçbir şüphe yoktur. Fakat bütün bu etkiler iç yapının değişme doğrultusundadır. Kongar'a göre ögeler arasındaki yoğun etkileşim diyalektik bir nitelik taşır. Bir başka deyişle ögelerden biri ötekini ya da ötekileri sürekli olarak kendi doğrultusunda değil, kimi zaman ters sonuçlar verecek biçimde etkiler. Kimi zaman da ters yönlerde gelişen iki ögenin etkileşimi hiç beklenmedik yeni bir doğrultuya yönelir. Modelin işleyişinde hangi ögenin hangi ögeyi ne ölçüde etkilediği kadar bu etkileşimin yönü de önemlidir. Kimi zaman aynı yönlerdeki zıtların etkileşimi aynı yöndeki pekiştirme kadar güçlü sonuçlar doğurabilir. Kongar, her toplum yapısını ve gelişmesini incelemekte kullanılabileceğini öne sürdüğü bu modelde, ögeler arası etkileşimin kesinlikle tarihsel bir çerçeveye oturtulması gereğini, aksi takdirde modelin bütün geçerliliğini yitireceğini ifade etmiştir. Şerif Mardin, Türk modernleşmesi alanında yaptığı çalışmalar sonrası, Türkiye'de siyaset, din ve toplumsal değişim konularında eserler vermiştir. Korkut Boratav ise 1995'te yaptığı çalışması ile 1991-1992 arasında değişen ekonomik koşulların toplumsal sınıfları nasıl etkilediği sorusundan yola çıkarak kırda ve kentteki sınıfları tanımlamıştır. Boratav daha sonra bu sınıfların ekonomik koşullara karşı nasıl savunma stratejileri geliştirdikleri irdelemiştir. Kentsel sınıfların tanımlanmasında daha çok meslek ve meslekteki mevki, kırsal sınıfların tanımlanmasında ise toprak mülkiyetlerinin şekli ve büyüklüğü ana kriterleri oluşturmuştur. Boratav'ın çalışması ölçek geliştirme yönünde ilk çalışma olduğundan daha birçok çalışma ile sınanması gerekmektedir. Nur Serter, Türkiye'nin Sosyal Yapısı 1993'te isimli çalışmasıyla bu alana katkıda bulunmuştur. Birsen Gökçe, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar adlı eserinde 90'lı yıllarda Türkiye'nin toplumsal yapısına ilişkin göstergeleri sayısal olarak belirlemiş ve toplumsal yapının temel özelliklerini incelemiştir. Beylül Dikeç Ligi ise bir analiz modeli denemesi, sosyal yapı ve toplumsal yapı adlı makalesinde sosyal yapı ve toplumsal yapı kavramlarını netleştirerek sayıtlılar ile yaklaşımlar ve model arasındaki bağlantıyı kurmuştur. Aytül Kasapoğlu ve Mehmet Ecevit, Kültür ve Toplumsal Yapı, Türkiye'de Kimlik adlı makalelerinde Türkiye'de güncel toplumsal olay ve sorunların temel özelliklerini anlayabilmek için bunların yapısal ve kültürel işaretlerini incelerken tarihi ve biyografik yaklaşımı benimsemişlerdir. Kasapoğlu, bir grup doktora öğrencisi ile beraber yaptığı çalışmada temelde Richard Sennett'in çalışmasını model alarak gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bu eserde Türkiye'de mühendisler, öğretmenler, polisler, doktorlar, avukatlar ve dini gruplardan seçilen örnek olaylara dayanarak gerek meslek etiğinde gerekse kişisel olarak gözlemlenen değişmeler ortaya konmuştur.